Ayrım 23.
1971-74 döneminde Avrupa ülkelerinde işçilerin ortalama saat ücretlerinde yaklaşık %100 oranında bir artış olurken Türkiye'de bu %50'ye bile ulaşamamıştır. Ya rakamlar? Bir işçinin ortalama saat ücreti Japonya'da 34, Fransa'da 49, Belçika'da 70, İsviçre'de 66, İsveç'te 81, Amerika'da 84, Almanya'da 79, İtalya'da 54 lira iken Türkiye'de ancak ve ancak 8 lira. Evet, 8 lira 75 kuruşa geliyor. Nasıl? İşçi sınıfının geçim koşulları, kazancı tek kelimeyle kıyılması memurlarınkinden aşağı kalıyor muymuş? Cart cart atarız. Anayasamıza göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devletimiz sosyal bir devlet olduğuna göre de gerekli örgütleri kurarak bu güvenliği sağlamak devletin görevidir diye. Peki, acaba çalışanların durumu ne? Sağlanabilmiş mi bu sosyal güvenlik? Alın size onun da rakamları. Türkiye'de 15 ile 64 yaşları arasında 13 milyon 671 bin kişi çalışıyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla bunların ne kadarı sosyal güvenlik haklarını güvence altına alabilmişler bilin bakalım. Yalnız 3 milyon 200 bini. Yuvarlak hesap 10 milyon çalışanın yarın için hiçbir güvencesi yok. Anayasanın kendisine tanıdığı haktan yararlanamıyor. Daha da güzeli şu. Sosyal güvenlik böylesine askıdayken 6 milyon tarım işçisini sosyal güvenceye kavuşturacak tarım iş yasası, işsizlik sigortası yasası, işçi konutları yasası, kıdem tazminatı yasası gibi yasalar ya hasır altı edilmekte ya da kuşa çevrilmektedir. Nasıl beride 10 milyon çalışan hiçbir sosyal güvenliğe sahip olmaksızın yaşarken, yani kıyılırken, sosyal güvenliğine çoktan kavuşmuş, üstelik kıyılmalarına karşı Danıştay güvencesi olan bürokratları baş tacı yapmak doğru olur muymuş? Bu yazının buraya kadarı bile anlayana saz, ya anlamayana da işi anlatabilmek için bu çaresizlik ortamının üzerinde iş gören özel sektöre milliyetçi iktidarın bir marifetini katmazsak galiba olmaz. Bunlar tazminat yasasını buduyor, ötekilerini uyutuyor filan ya. Bu arada özel sektöre de teşvik tedbirleri getiriyorlar. Teşvik edile edile bir hal oldu bu bizim özel sektör, yine yetmemiş. Sanayi Bakanı MSP'li doğru, şu günlerde bütün teşvik tedbirlerinin Sanayi Bakanlığınca tek elden verilmesini ve genişletilmesini içeren bir yasa tasarısını bakanlıklara gönderdiklerini söylüyor. Yeni teşvik tedbirleri arasında neler mi var, neler yok ki? Yatırım indirim oranlarının arttırılması, yeterli öz kaynak koşulunun kaldırılması, dış pazar geliştirme yardımı yapılması, vadeli vergi istisnası, istihsal vergisi istisnası, gelen girdilerde fiyat ve tarife indirimi yapılması vesaire vesaire vesaire. Nasıl, iyi mi? Bu teşvik tedbirleri zaten yağ mahasanın böreğidir. 100 milyonluk ithalat için gümrük indirimi 66 milyon lira tutar vesaire. Bunlar yetmiyor, MC iktidarı özel sektörü daha da semirtmek için milletin sırtından onları beslemeye çalışıyor. Ötede işçilerin iş güvencesi yok, sosyal güvencesi yok, ortalama gündelikleri de bütün ülkelerden düşük. Bunun adı sınıf kavgası değilse başka neyin adı sınıf kavgası olur acaba? 12 Haziran 1975 8. Cümbüşlü bir oyun. Önce olsa olsa metodu ile olmamış fakat olabilir bir durumu kafadan atacağız. Nedenini sormayın. Çünkü sonra iş çok cümbüşlü bir sonuca bağlanacak. Hadi, hazır mısınız? Başlıyoruz. Türkiye'de iş adamı ve sanayici çevrelerinin işçi sınıfına gittikçe daha sert ve saldırgan bir tutum tuttuğunu gören ülkenin iki büyük sendika konfederasyonu ortaklaşa eyleme geçmeye karar vermişler. Bu amaçla yaptıkları iki ortak toplantı sonunda aşağıdaki önlemleri uygulamayı karar altına almışlardır. A. İşverenlerce lockout uygulaması gerçekleştirilirse iş yerleri işgal edilecek, gerektiği takdirde işçi komiteleri tarafından işletilecektir. B. İşveren örgütlerince gerek toplu sözleşme gerekse grev uygulamaları aleyhine girişilen ayarlanmış eylemlere karşı ortak mücadele edilecek, gerektiği takdirde bölgesel grevlerden genel greve doğru etkileyici önlemler alınacaktır. C. Siyasal partilerden işveren çevrelerinin çıkarlarına hizmet ettikleri görülenlere işçi sınıfının oy vermemesi, boykot etmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Bu partilere üye olan işçilerin yığınlar halinde istifa etmeleri sağlanacaktır vesaire vesaire. Türk İşçi Konfederasyonları'nın bu ortaklaşa kararından bir süre sonra Fransız ve İtalyan Sosyalist Sendika Konfederasyonları ortak bir toplantı yaparak Türk İşçi Hareketi'nin karşı karşıya bulunduğu kaygı verici durumu görüşmüş. Türk Sendika Konfederasyonları'na aşağıdaki önlemleri almasının tavsiye edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Lokaf'ta karşı iş yerinin işçilerce işgali ve işletilmesi, grev ve toplu sözleşme ertelemelerine karşı uyumlu genel grev, siyasal partilere karşı genel boykot ve toplu istifa önlemleri vesaire vesaire. Böyle bir olay olmadı. Olmadı ya. Olsaydı Türkiye'de koparılacak şamatayı kestirebiliyorsunuz değil mi? Derhal Türk İşçi Hareketi'nin Avrupa İşçi Hareketi ile önlemler konusundaki mutabakatı bir vatan ihaneti gibi gösterilecek, birazdan kökü dışarıda akımlar, bozgunculuk çabaları, vatana ihanet suçlamaları yöneltilecekti. Nereden mi biliyorum? Hep böyle olmuştur doğrudan. Söylediklerimin buraya kadarında cümbüş mümbüş yok. Belki hafif tertip hüzün bile var. Acele etmeyin, cümbüş şimdi başlıyor. Türk özel sektörü uzunca bir süredir toplu sözleşmelerden ve grevlerden huzursuzluk çekmekte, işçi ücretlerindeki artışın aşırı olduğunu ileri sürmektedir. Son aylarda üst üste yapılan resmi toplantılar sonucu Türk özel sektörü işlerin yoluna girebilmesi için ancak kamu yatırımlarının ve harcamalarının kısılması, tarımsal üreticiden destekleme alımlarının yüksek olmayan fiyatlarla yapılması, İşçi ücretlerinin yerli yersiz yükseltilmemesi gereğine ve bunu hükümetten istemeye karar vermiştir. Ayrıca ihracat ve sanayi alanlarında özendirme tedbirleri için vergi hadlerinde ve sisteminde düzenlemeler yapılması, iktisadi devlet kuruluşlarının açıklarının ya rasyonel bir düzene sokulmakla giderilmesi ya da bunların özel sektöre devredilmesi önerilmektedir. Fakat Türk özel sektörünün en önemli sorunlarından birisi de kaynak sorunudur. Bu konuda Türk iş hayatının en yetkili kişilerinden biri aynen şöyle devam etmiştir. Türk ekonomisi yapısal olarak çok zayıf durumdadır. Kendi başına bu durumdan kurtulamaz. Onun için mutlaka dış yardıma ihtiyacı vardır. Yabancı sermaye ile geniş ölçüde işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Türk özel sektörünün yetkili ve sorumlu örgütlerinin beraberce vardıkları bu kararlar ve öneriler, Türk kamuoyunda tartışılırken Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün, OECD, Paris'te bir raporu açıklanmıştır. Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin bu raporda ülke ekonomisinin çok zayıf olduğuna işaret edilmekte, ancak dış yardımlar sayesinde toparlanabileceği açıklandıktan sonra Türk hükümetlerine şu tedbirlerin alınması salık verilmektedir. A. İşçi ücretlerindeki artışların sınırlandırılması. B. Bütçe harcamalarının kısılması ve kamu yatırımlarının azaltılması. C. Vergi hadlerinde düzenleme yapılması. D. Destekleme alımlarında ölçülü davranılması ve uygun tarımsal taban fiyatlarının seçilmesi. E. Dövizli mevduat hesabı kabul edebilecek özel bankacılık kesiminin hükümetçe desteklenmesi. F. İktisadi devlet kuruluşlarının açıklarının giderilmesi vesaire. Evet, işçilerle ilgili o olay olmadı ama patronlarla ilgili bu olay harfi harfine cereyan etti. Hem de aylardır hepimizin gözleri önünde. Yok Odalar Birliği deyip toplandılar, yok İş Adamları ve Sanayiciler Derneği deyip toplandılar, yok işveren sendikaları deyip toplandılar. Hepsinde de ağız birliği etmişçesine şu yukarıdan beri sıraladığımız işçi ve üreticiye karşı önlemleri sıraladılar. Hükümet ne yapıp yapıp bunları uygulamaya koymalıymış, yoksa özel sektörde Türkiye'de batarmış vesaire vesaire. Arkasından da Türkiye üzerine uluslararası büyük kapitalist, emperyalist örgütlerinin raporları ve önerileri patır patır dökülmeye başladı. Bir de ne görelim? Dünya Bankası aynı şeyi söylüyor. Konsorsiyum aynı şeyi söylüyor, para fonu aynı şeyi söylüyor. Şimdi bu ülkede ne kadar aklı başında adam varsak, bir ağızdan biz de tüccar sanayici takımına kökü dışarıdalar. Ulusal çıkarlarımızı yabancı çıkarlarına feda edenler, bozguncu takımı, vatan hainleri diye bağıracak mıyız? Eğer işçilere ve genellikle solculara uygulamaya açık gözlük sandıkları mantık geçerliyse, onları bozgunculukla, vatanın çıkarlarını düşünmemekle suçlayacak olan biz değiliz. Kendi tutumlarıdır. Yabancı örgütlerle hem de ülkenin aleyhinde görüş birliği halinde olanlar kimlermiş işte ortada. Türk işçileri bırakın Fransız ya da İtalyan konfederasyonlarıyla ortak eyleme girmeyi, daha kendi aralarında ortak bir eylem tutumu tutamıyorlar ya. Baksanıza işveren örgütlerimiz Avrupa'sını da Amerika'sını da fethetmişler. Daha onlar hükümetten istediklerini bitirmeden aynı isteklerin hem de ekonomik baskı tehditleriyle yabancı örgütlerden geldiğini görüyoruz. Sonra işçi sınıfının adı hain, özel sektörün adı yurtsever. Ne de yurtsever ya, görenler Allah için söylesin. 16 Haziran 1975 9. Sakın ha! Allah rahmet eylesin, Esat dayım çok şakacı bir adamdı. Aslında annemin dayısı, Çanakkale'de, Suriye'de savaşmış. İşgalde Yunanlılar tarafından mukavemet suçundan tutuklanmış. Hoş sohbet bir menemenli. Şakacılığı bazı halk deyişlerini pek yerinde kullanmasından, galiba bazılarını da uydurmasından geliyor. Yıkılmış duvarın altında kalayım yeminini ben ondan duymuşumdur. Doğru olmayan bir şeyi doğrulamak için kullanırdı. Sevmek zorunda göründüğü, oysa tutmadığı şeyler içinse şöyle dediğini hatırlarım. Üstüne yoktur, ne alırım ne satarım, trampa gözümde tütüyor. İşte bu dayımın bir sözü var ki bizim özel sektörü bana sık sık hatırlatıyor. Fazlaca çıkarına düşkün biri, ucu kendine dokunmayacak özverilere kalkıştı mı, sarkık siyah bıyıklarının altından kurnaz kurnaz güler, el kesesinden develer kurban derdi. Ne kadar uygun düşüyor ya Rabbi. Bir ara televizyonlarda açık oturumlara bile çıkmıştı bu açık göz özel sektörcüler. Yangır yas bağırıyorlardı. Dışarıda çalışan işçilerimiz biriktirdikleri paraları kendileri kullanamazlarmış, batırırlarmış. Ne yapmalıymışız? Bu paraları özel sektöre devretmeliymişiz. Bak onlar nasıl deve yaparlarmış. Sık sık da bankalarda toplanmış küçük tasarruf mevduatının serbest girişime tahsis edilmesini isterler. Neler yaparlarmış neler. Para ceplerinden çıkmayacak ya, el kesesinden develer kurban. Şimdi nereden mi bu lafa takıldım? Düşünün canım, bulacaksınız. Son zamanlarda endüstri ağları ve sözcüleri harıl harıl ulusal savaş endüstrisinde görev almaya talip oluyorlar. Bakıyorsunuz bugün biri çıkıyor tank yaparız diyor, yarın ötekisi uçak yapıyor, öbür gün bir başkası füze. Silahlı kuvvetleri güçlendirme için bir takım vakıflar kuruldu malum. Bu vakıflara savunmasına çok meraklı ve titiz olan Türk halkı milyonlarca lira bağışladı, bu da malum. Anlaşıldı mı Vehbi'nin kerrakesi? Yine el kesesinden deve kurban edecekler. Orada bir kaynak birikti ya, özel sektör, ulusal savaş endüstrisi, vatan, millet derken bir de bakacağız tatlı bir kar kapısı daha açmış kendine. Sakın ha! Hemen hemen bütün Türk özel sektörü adına konuşan bir sözcü, geçen gün hafif silahları, tankı, topu bir çırpıda yaptı, aradan çıkardı da nükleer silahlar üzerindeki çalışmaların bile hakkından gelebileceklerini açıkladı. Aslan bunlar canım, aslan. Hem öyle yabancılara filan minnet de etmeyeceklermiş, özlerinden verecekler. Kâr gütmek ne demek? Ulusal bir savunma işinde kâr mı düşünülürmüş? Maksat vatan kurtulsun derken demeçte şöyle bir ihtizari kayıt. Özel sektörün tek sıkıntısı çağımızın süratle değişen modern silahlarında sipariş garantisi, finansman durumu ve bürokrasinin kısa zamanda halledilememesi konusudur. Açık açık üç şeyin altını çiziyor adam. Önce diyor sipariş garantisi isterim. Silahı yaparım ama sürekli olarak benden alacağınızı garanti edeceksiniz. Sonra diyor bunların modelleri filan sık sık değişmektedir. Her yeni model yeni yatırımı gerektirir. Bir problem de bu. Kısacası yatırım için kaynak ayırmak gerek. Buna da bir çare düşünün. Daha sonra da sizin devlet denetimiyle bu iş olmaz. Zira bürokrasinin kaydı kuydu, denetimi uzadıkça uzar. Oysa özel sektör kısa ve kestirmeden çalışır. Gördünüz mü açık gözü? Vakıfta birikmiş para onlara kaynak olarak ayrılacak, bürokrasinin kayıt kuyudundan ve denetiminden uzak tutulacaklar. Ayrıca kendilerine sürekli sipariş garantisi verilecek. Özel sektörün vatan kurtaran aslanları da büyük özverilerde bulunarak ulusal savaş endüstrisini kuruverecekler. Yahu bunlar bizi hepten enayi sanıyorlar be. Bir kere oluşmakta olan Türk endüstri burjuvazisi, endüstrileşmek alanında çok kötü bir sınav vermiştir. Baksanıza, hala ya ciklet fabrikası kuruyorlar ya süt. Anadolu içlerine dağılmaktan ürktükleri gibi, oralarda bu işe kalkışanları boğmak için de bulsalar yasa çıkaracaklar. Hem kim bilmiyor endüstrimizin yarı yarıya, belki yarıdan da fazla dışa bağımlı olduğunu? Kimisi katılmalarla, kimisi lisans dalgalarıyla, kimisi montaj düzenlemeleriyle mutlaka bir yabancı firmanın kuyruğuna eklenmişler. Nasıl savaş endüstrisi gibi çok önemli bir konuda bunlara güvenirsin? Ha, anlarım. Canla başla ağır endüstri girişimlerine kalkışmışlardır. Büyük yatırımlar yapmışlardır. Yabancı firmaların ülkemizi pazar yapmasını önlemek için gönülden savaş veriyorlardır. O zaman belki yine de çok sıkı devlet denetiminde bir ortaklaşa çalışma düşünülebilir. Ama böyle zahmetli işten kaytaran, bira satıp, süt satıp, ciklet satıp, sanayici geçinen, üstelik yabancı sermayeye göbek bağıyla bağlı olan bir özel sektöre ulusal savaş sanayini vermek mi? Allah saklasın. Liberal ekonomi yanlısı şaşkınların itirazını duyuyorum. İyi ama canım, gelişmiş batı ülkelerinin çoğunda savaş endüstrisi özel sektörün elinde değil mi? Evet, özel sektörün elinde. O yüzden de o gelişmiş batı handi ise 200 yıldır savaştan paçasını kurtaramıyor. Her savaşın savaş endüstrisi ağları için bir harman kaldırmak demek olduğunu düşünürseniz, gerek sömürgecilik savaşlarının, gerek dünya savaşlarının, gerekse komünizmi önlemek bahanesiyle çıkarılanların adamlara ne kadar yaradığını hesap edebilirsiniz. Hazır ülkemizde silah fabrikatörleri belası yokken, kendi elimizle başımıza bir de bunu mu sardıralım? Baksanıza adamlar şimdiden sipariş güvencesi istiyor. Sürekli silah siparişi neyle sağlanacak? Savaşla değil mi? Ben bunu bilir bunu söylerim. Türk ulusal savaş endüstrisi geciktirilmiştir. Bu bir suçtur. Aslında suçu işleyenlerden hesap da sorulmalıdır. Geçmeç, bu endüstriyi şimdi geliştireceğiz ama kesinlikle devlet denetiminde, devlet kadrolarıyla, devlet fabrikaları olarak. Kurban edilecek devemiz yok bizim. 25 Ağustos 1975 10. O iş büyüyor. Yok canım, unutmuş olamazsınız. Üzerinden kaç yıl geçti ki? Vehbi Koç, AP-CHP koalisyonu isterim diye mektup yazmıştı da hani. Basında bunu onun iyi niyetine verenlere karşılık ben demiştim ki, Polantzaz'ın incelemelerine bakarsak, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde montajcı komprador sanayicisinin yanı sıra giderek bir yerli sanayici belirir. Türkiye'de MSP bunların temsilcisidir. Koç takımının ayağına taş koyuyor. Koç da bu yüzden AP-CHP koalisyonu istiyor. Böyle bir koalisyonun ülkeye daha çok yarayacağını düşündüğünden değil. Söylediklerimin ardından pat İstan'ın bir haberi. Lüks tüketim malları üreten montajcı Koç grubu ile daha çok dayanıklı tüketim malları üretmeye yatkın Sabancı grubu arasındaki çekişme, bir yanıyla MC ortaklığı iktidarını içinden sarsıyor. Yalnız başına bu haber bile ileri sürdüğüm görüşün pek de öyle yabana atılır bir görüş olmadığını, Vehbi Koç'un sadece Türkiye'yi düşünerek AP-CHP koalisyonu önermediğini göstermeye yeterdi ya, sonraki gelişmeleri ne yapmalı? Bilmem fark ettiniz mi? Orada kalmadı iş. Yeni bir düzeyde zincirleme reaksiyonlarla büyüyüp duruyor. Nasıl mı? Bakın nasıl. Sağcılar seçimlere bir bütün olarak giremedikleri için seçmenlere konuşurken birbirleri aleyhine varyansın ediyorlar. Bu alanda Erbakan şampiyonluğu eline geçirdi. Kimseye bırakmak niyetinde de görünmüyor hani. Mübarek adam neler söylemiyor ki? Çoğu ipe sapa gelmez, çağ dışı şeyler. Yalnız arada bakıyorsunuz bir cümle ya da bir paragraf can alıcı bir çelişkiyi küt diye ortaya koyuvermiş. Zaten montajcı komprador sanayi ile taşralı sanayiciler arasındaki çatışmayı büyüten, büsbütün açığa vuran da bu sözler. Erbakan'a bakarsanız İstanbul ve çevresi sanayicileri Türkiye'nin savunmasına da kalkınmasına da yarayacak ağır sanayi yatırımlarından ve girişimlerinden hep kaçınmışlar. Daha çok cep doldurmaya yarayan tüketim sanayini kurmuşlar. Öylece milleti sömürüyorlarmış. Ötede Anadolu sanayicileri yatırımlarını ağır sanayi dallarına yapmaya yatkınmışlar. Böylece savunmaya yarayan makineleri yapan makineler sanayi geliştirilecekmiş. Bu sözlerde gerçek payı yok mu? Kıyamet gibi. Söylenme nedeni seçim olduğu için de hemen arkasından Hazret, AP'nin bu sömürücü tüketim sanayi partisi Demirel'in aynı çevrelerin baş temsilcisi olduğunu söylüyor. Böylelikle milliyetçilik etiketi altında birleştikleri halde AP'nin gerçekte hiç de milliyetçi olmadığı MSP'nin ağzından işitiliyor. Kim bilir belki de Koç bu nedenden de AP'nin MSP'den kopmasını istemiştir. Bu curcuna da bizi ilgilendiren başka şey elbet. Peki yerli sanayi burjuvazisi yerine adaylığını koyanlar gerçekten ulusal bir burjuvazi midirler? Polantas böyle bir durumun olasılığını belirtmiş. Ben de öteden beri üstünde dururum. Kıbrıs olayları sırasında belirli bir burjuva kesiminin davranışları da savı doğrular niteliktedir. Ama MSP'nin arkasında görünür gibi duran holdinglerin bu anlamda yerli sanayi burjuvazisi sayılabilecekleri kuşkuludur. En sağlam ölçütü de bunun Koç-Sabancı çekişmesinde sözde yerli ağır sanayiden yana olan Sabancı takımının bu ağır sanayi ve yerli savunma endüstrisini kurmak için yine yabancı sermayeye güvendiğini ve dayandığını açıklamasıdır. Öte yandan Sabancı kuruluşlarının siyasal düzeyde Demirel ve Adalet Partisi ile de iyi ilişkiler sürdürdükleri az çok bilinen şeydir. Bu bakımdan MSP'nin arkasındaki Anadolulu sanayici türünün azmanlaşmış ve yabancı ortaklar bulmuş ya da bulacak bu türden yoğun sermaye kuruluşları değil, daha yeni yeni sanayiye heveslenen, yatırım zorlukları içinde başvurduğu kredi kapıları ikide bir suratına kapanan orta sanayiciler olduğu ileri sürülebilir. Galiba pek de yanlış olmaz. İşin en ilginç yanı, ülkemizdeki toplumsal ve ekonomik gelişmenin, burjuvazinin iç çelişkilerini adam akıllı biler, keskinleştirir bir aşamaya gelmiş olmasıdır. 7 Eylül 1975 IMF'yi anladık. Bunlara ne oluyor? 1. Burjuvazi sakalı kaptırınca. Nesnel bakarsak, diyorum, bürokrat gazeteciliğinin yüzeysel yargılarına katılmaz. Menderes iktidarının ticaret kapitalizmini, Demirel iktidarınınsa endüstri kapitalizmini güçlendirdiğini, yaygınlaştırdığını görürüz. Evet, soldan gürültü edeceklerdir. Özellikle yüksek memur düzeyindeki uzman geçinen kişiler. Bunlar ve bunlardan aldıkları haberleri gazetelere aktaran bazı yazarlar, Türkiye'deki gerçekleri ille memur kafasıyla değerlendirmekten vazgeçemiyorlar. Vazgeçemedikçe de sadece iktidarların dinamizmi karşısında çuvallıyorlar. Hadi bir örnekle konuşayım. Memur evine bir şey alacak, bir yatırım yapacak olsa nasıl düşünür, şöyle mi? Hele maaşı alalım, zorunlu masrafları yapalım, paramız artarsa onu da alırız, yatırımı da yaparız vesaire. Şimdi bir de iş adamının yatırım karşısındaki tavrını düşünelim. O da şöyle midir?